Ayrım 28. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selman Lagerlöf. Sayfa 282. Stockholm. Cumartesi, 7 Mayıs. Birkaç yıl önce Skansen'de Stockholm'un şu İçinde eskilerden kalma birçok görülmeye değer şeyin toplandığı açık hava müzesinde, Clement Larsson adlı ufak tefek bir adamcağız yaşardı. Helsinglatlıydı. Skansen'e kemanıyla eski halk şarkıları, oyun havaları çalmaya gelmişti. Çalgısını daha çok öğleden sonraları çalardı. Sabahları ise İsveç'in her yöresinden Skansen'e getirilmiş olan eski, görülmeye değer şeylerle dolu köy evlerinin birinde bekçilik ederdi. Önceleri ihtiyarlık çağını bu şekilde geçirebildiği için Clement kendini talihli sayardı. Daha sonra canı fena halde sıkılmaya başladı. Hele evde bekçilik ettiği saatler içinde. İnsanların eski evi gezmeye geldiklerinde gene neyse. Ama Clement'in saatlerce yalnız kaldığı da oluyordu. O vakit sıla özlemi içinde öylesine yanıp kavruluyordu ki, neredeyse tası tarağı toplayıp gidecek gibi oluyordu. Clement çok yoksuldu. Memleketine dönerse yardım kurumlarına muhtaç kalacağını biliyordu. Onun için elinden geldiği kadar dayanmaya çalışıyor, fakat garipliği her gün biraz daha artıyordu. Mayıs başlarında güzel bir öğle sonrası, Clement birkaç saat izin almış, Skansen'in dik yokuşuna iniyordu. Sırtında örme torbasıyla avdan dönen bir balıkçıya rastladı. Güçlü kuvvetli bir delikanlıydı bu. Canlı canlı tuttuğu deniz kuşlarını satmak için sık sık Skansen'e gelirdi. Clement onu birçok kere görmüştü. Balıkçı Clement'in önünü kesip, müze müdürünün yerinde olup olmadığını sordu. Clement de ona satılık neleri olduğunu sordu. "Getirdiğim şeyi önce sana göstereyim de sen bir fiyat biç," dedi balıkçı. "Ben de ona göre para isterim." Balıkçı torbasını uzattı. Clement'in göz atmasıyla korkudan geri fırlaması bir oldu. "O da ne, Upjörn?" diye kekeledi. "Bu musibeti nereden buldun?" Clement küçükken annesi ona döşeme altlarında oturan çocuklar uslu durmayıp gürültü edince kızıp köpüren cinlerden söz ederdi. Gerçi büyüyünce bu cin hikayelerini yaramazlık ettiğinde gözünü korkutmak için annesinin uydurduğunu sezmişti. Ama işin aslı pek de öyle değildi galiba. Baksana işte onlardan biri Upjörn'ün torbasında duruyordu. Clement çocukken duyduğu korkulardan hepten kurtulamamıştı anlaşılan. Sırtının soğuk soğuk ürperdiğini hissetti. Bunu görünce Upjörn'e bir gülmedir aldı. "Ben bulmadım ki," dedi. "Kendi geldi. Sabahın erken saatinde denize çıkmıştım. Kıyıdan biraz uzaklaşınca tepenin üstünden bir yaban kazı sürüsünün bağıra çağıra geçtiğini gördüm. Tüfeğimi doldurup ateş ettim. Mini mini bir adam gökten aşağı yuvarlandı. Benim kayığın hemen yanı başına. Suya düştü. Onu yakalamam için elimi uzatmam yetti." "İnşallah tüfeği ateşleyince onu vurmadın," dedi Clement. "Yok canım, sapasağlam. Düştüğünde önce ne olduğunu anlayamadı. Kaçmasın diye hemen bir sicimle elini ayağını bağladım. Kendi kendime tam skansenlik bir şey diye düşündüm." Clement içinin daraldığını hissetti. Bu cin taifesinin dünyasına, onların kin güdücülüklerine, dost bildiklerinin başları darda kalınca onların hemen imdadına koşmalarına dair küçükken duyduğu ne varsa bir bir aklına geldi. Cinleri rahatsız etmeye, yakalamaya kalkanların sonu iyi gelmezdi. "Peki ses çıkarmadı mı?" diye sordu Clement. "Çıkarmaz olur mu? Önce kazlara seslenmeye çalıştı. Engel olmak için ağzını tıkadım." Dehşete kapılan Clement, "Sen aklını mı kaçırdın Hapşörn?" dedi. "Bunun tabiatüstü bir varlık olduğunu anlamıyor musun?"
"Neyse ne?" diye cevap verdi Hapşörn umursamadan. "Buna başkaları karar versin. Ben yalnız malımı satmaya bakarım. Şimdi söyle bakalım, acaba müdür bey buna kaç para verir?"
Clement bir süre konuşmadan durdu. İçini bir sıkıntı kaplamaya başladı. Sanki anneciği mezarından kalkmış, yanı başına dikilmiş de ondan cin taifesi için bir şeyler yapmasını diliyordu. Sonunda, "Müdür bey ne verir bilmem ama Hapşörn," dedi. "Eğer bana satmaya razı olursan 20 kron veririm." Böyle büyük bir meblağa verdiğini duyunca şaşkın şaşkın Clement'in yüzüne baktı. Balıkçı içinden Clement'in cinde gizli bir kuvvetin varlığına inandığını ve ondan fayda umduğunu düşündü. Ayrıca müdürün aynı ölçüde eli açık davranmayacağını da aşağı yukarı kestirir gibi oldu. Teklifi kabul etti. Çalgıcı cini kocaman ceplerinden birine soktu. Skansen'e döndü ve işlerinde ne ziyaretçi ne de bekçi bulunan evlerden birine girdi. Yavaşça kapıyı kapadı ve hala eli ayağı bağlı, ağzı tıkalı duran tutsağını çıkarıp bir masanın üstüne koydu.
"Şimdi beni iyi dinle," dedi. "Senin soyundan varlıkların insanoğluna görünmekten hoşlanmadıklarını, işlerini kendi başına görmek istediklerini bilirim. Onun için seni serbest bırakmayı düşünüyorum. Ama kesin bir şartım var. Burada parkta kalacak ve ben izin vermedikçe çıkıp gitmeyeceksin. Razıysan başını 3 defa salla."
Clement umutla cine bakıyordu. Ama o oralı bile olmadı.
"Burada rahatsız olmazsın," dedi gene Clement. "Sana her gün bir çanak içinde yiyecek hazırlarım. Yapacak çok şeyin olur. Zamanın nasıl geçtiğini bile anlamazsın. Yalnız ben izin vermedikçe buradan gitmek yok. Aramızda bir işaret belirleyelim. Ben yemeğini beyaz bir çanağa koyup getirdiğim sürece burada kalacaksın. Önüne mavi çanakla yemek getirince buradan çıkıp gitmekte serbestsin. Tamam mı?"
Clement tekrar sustu. Cin başıyla işaret etsin diye bekledi. Ama ötekinde gene çıt yok.
"Eh," dedi Clement. "O zaman bana seni bahçe müdürüne teslim etmekten başka yapacak iş kalmıyor. O da seni bir kafese koyar, bütün koca Stockholm şehri seyrine gelir."
Anlaşılan bu ihtimal cinin pek hoşuna gitmemişti. Hemen 3 kere başını salladı.
"Anlaştık öyleyse," dedi yaşlı çalgıcı.
Bıçağını çıkarıp küçük adamın ellerini bağlayan sicimi kesti, sonra hızlı hızlı kapıya doğru gitti. Nils ayaklarının bağını kendisi çözüp ağzından tıkacı çıkardı. Sonra teşekkür etmek üzere Clement Larson'a döndü ama o çoktan odadan çıkmıştı. Clement dışarıya çıktığında civardaki güzel manzaralı yerlerden birine gittiğini sandığı iri kıyım, yakışıklı ama yaşı ilerlemiş bir bayla karşılaştı. Çalgıcı ona daha önce rastladığını hiç hatırlamıyordu. Fakat iri gövdeli bay onu tanıyor olmalıydı. Çünkü durdu ve kendisine seslendi.
"Merhaba Clement," dedi. "Ne var ne yok? Seni biraz zayıflamış gördüm. Hasta filan değilsin ya." Yaşlı bayın davranışı öyle yakın, öyle gönül alıcıydı ki, Clement içini ona açmakta bir sakınca görmedi. Sıla özlemiyle nasıl yanıp tutuştuğunu anlattı.
"Nasıl?" dedi yakışıklı ihtiyar.
"Stockholm'da olduğun halde canın sıkılıyor, öyle mi?"
"İnanılacak bir şey değil, doğrusu."
Yaşlı bay alınmış gibi bir tavır takındı. Sonra karşısındakinin Helsingradlı, yoksul bir köylü olduğunu düşünerek yumuşadı. O güler yüzlü hali geri geldi. "Stockholm şehrinin nasıl kurulduğunu sana hiç kimse anlatmadı galiba," dedi.
Clement'e. Yoksa duyduğun Özlem'in bir kuruntudan başka bir şey olmadığını anlardı. Şuradaki peyke yanıma gel de sana Stockholm'u anlatayım. Yaşlı bay oturdu ve bir süre bütün ihtişamıyla aşağıda önlerine serilmiş duran Stockholm'u seyretti. Manzaranın bütün güzelliğini içine sindirmek istercesine derin derin soludu. Sonra çalgıcıya döndü. Kumun üstüne küçük bir harita çizerek "Bak Clement," dedi. "İşte burası Uppland. Eyalet, koyların girintiler çıkıntılar meydana getirdiği bir uç yaparak güneye uzanır. Şurası da Sudermanya. O da ilkine benzeyen, oymalı bir uzantıyla gelip tam onun karşısında yer alıyor. Batıdan içi ada dolu bir göl yanaşır. Malar Gölü'dür bu. Doğuda adalarla kayalıklar arasında kendine zar zor yol açıp buraya uzanan Baltık Denizi vardır. İşte tam burada Clement, yani Uppland'ın Sudermanya'ya, Malar ve Baltık Denizi'ne yüz yüze geldiği yerlerde gölle denizi birleştiren küçük, kısacık bir ırmak, bu ırmağın içinde de dört büyük ada vardır. Adalar ırmağı kollara ayırır. Bu kollardan birinin bugünkü adı Nordstrand'dır. Eskiden bu adalar Malar'da çok sayıda bulunan, hepimizin bildiği eşleri gibi tek tük ağaçlı adacıklardı. Çok uzun süre işlerinde kimse oturmadı. İki eyaletle büyük bir göl ve bir denizin arasında bulunmalarından doğan, elverişli durumun farkına varan olmadı. Yıllar gelip geçti. Malar adalarıyla Baltık adalarına insanlar gelip yerleştiler. Ama ırmağın adaları hala bomboştu. Kimi zaman bir gemici gelir, bunlardan birine yanaşır, çadırını kurup bir gece kalırdı. Hepsi bu. Derken günün birinde Malar'da denize açılan bir balıkçı, kıyıya eve dönerken, akşam hayli gecikmiş. Baltık Denizi'ne karanlık bastırıvermişti. O da ayın doğmasını beklemek için bu dört adanın birine yanaşmaya karar verdi. Yaz sonuydu. Akşam çabuk bastırdığı halde hava henüz güzel ve sıcaktı. Başını bir taşa koyup çimlere uzandı. Uyuyakaldı. Uyandığında ay çoktan doğmuştu. Her yanı gündüz gibi aydınlatıyordu. Balıkçı ayağa fırladı. Kayığını yüzdürmeye hazırlandı. Birdenbire gözüne, uzakta, kımıldayan kara kara noktalar ilişti. Bunlar adaya doğru yüzen bir fok balığı sürüsüydü. Fok balıkları karaya tırmanacağı sırada, balıkçı daima kayığında taşıdığı zıpkını almak için eğildi. Doğrulduğu zaman foklar kaybolmuştu. Kıyıda onların bulunduğu yerde, şimdi üstlerinde yeşil ipekten, yerlere kadar uzanan elbiseleri, başlarında inciden taçlarıyla, hepsi birbirinden güzel su perileri duruyordu. Balıkçı bunların açık denizlerde yaşayan ve yeşil adalarda ay ışığı sefası yapmak için fok kılığına girip karaya çıkan deniz kızları olduğunu hemen anladı. Bir süre onların ağaçların altında dans edişlerini seyrettikten sonra yavaş yavaş kıyıya süzüldü. Deniz kızlarının oraya bıraktığı fok derilerinden birini kapıp bir taşın altına sakladı. Sonra kayığının yanına döndü. İçine girip yattı. Uyuyormuş gibi yaptı. Balıkçı biraz sonra deniz perilerinin yeniden fok derilerine bürünmek için kıyıya indiklerini gördü. Güle oynaya giyiniyorlardı. Fakat az sonra sevinç dolu kahkahaların yerini yakınmalar ve çığlıklar aldı. İşlerinden biri elbisesini bulamıyordu. Koşarak bütün kıyıyı aradılar ama boşuna. Birden gökyüzünün soluklaştığını, neredeyse tan yerinin ağarmak üzere olduğunu fark ettiler. Daha fazla karada durmaya cesaret edemediler ve fok derisini bulamayan kızın dışında hepsi yüze yüze kaçtılar. Onu hıçkırıklar içinde kıyıda bıraktılar. Bu manzara balıkçıya da çok dokunmuştu ama gene de kendini tuttu. Sabaha kadar gizlendiği yerden çıkmadı. Gün doğunca kalktı, kayığını yüzdürüp az açıldıktan sonra sanki o an görmüş gibi kıza
"Sen de kimsin?" dedi. "Yoksa deniz kazasına mı uğradın?"
Deniz kızı adamı görür görmez ona doğru koştu. Ve büyük bir üzüntü içinde fok derisini görüp görmediğini sordu. Adam ne söylediğini anlamıyormuş gibi alık alık baktı. O vakit zavallı kız bir taşın üstüne yığıldı ve ağlamaya başladı. Balıkçı kıza kendi evine gelmesini, anasının ona bakacağını söyledi.
"Bütün gece burada kalamazsın," diye ekledi. "Baksana, ne yatacak yerin, ne de yiyecek bir şeyin var."
İnandırıcı adam deniz kızını kendisiyle gelmeye razı etti. Balıkçı ile annesi konuklarına çok iyi davrandılar. O da onların yanında halinden hoşnut görünüyordu. Neşesi her geçen gün biraz daha artıyor, ev işlerinde yaşlı kadına yardım ediyor, diğer adalı kızlardan ayırt edilmeyecek kadar eli her işe yatıyordu. Onlardan tek farkı hepsinden güzel olmasıydı. Bir gün balıkçı ona kendisiyle evlenmek isteyip istemediğini sordu. Deniz kızı bir an bile düşünmeden kabul etti. Düğün hazırlıkları yapıldı. Gelin adayı düğün günü balıkçıyla ilk karşılaştığı zaman başında bulunan tacı takmış, üstüne de gene o günkü elbiselerini giymişti. Yeşil elbisesinin etekleri gene yerlere kadar uzanıyor, tacın incileri parıldıyordu. Nişanlılarla düğün alayı, Malardaki kiliseye gitmek üzere sandallara bindiler. Balıkçı, nişanlısıyla annesini götürüyordu. Kayığını çok ustaca kullanıyordu. Öbürleri hep arkada kalmıştı. Şimdi süslenmiş, kurumlu kurumlu yanında oturan deniz kızını, bulduğu adanın önüne gelince, kendini gülümsemekten alamadı. Peri kızı, "Niye gülüyorsun?" diye sordu.
"Senin fok derini sakladığım geceyi düşünüyorum," diye cevap verdi balıkçı.
Kızın kendine olan bağlılığına pek güveniyor ve artık herhangi bir şeyi saklamanın gereği olmadığını düşünüyordu. "Neden söz ediyorsun sen?" dedi nişanlı kız. "Benim fok derim mi?" Sanki her şeyi unutmuş gibiydi.
"Deniz kızlarıyla nasıl dans ettiğini hatırlamıyor musun?" diye sordu balıkçı.
"Ne demek istediğini hiç anlamıyorum. Sen bu gece galiba acayip bir rüya gördün."
"Sana deriyi gösterseydim yine inanmaz mıydın?" dedi balıkçı.
Kayığı adaya çevirdi. Karaya çıktılar. Balıkçı hala sakladığı taşın altında duran deriyi buldu. Gelin deriyi görür görmez balıkçının elinden kaptı, omuzlarına attı. Deri sanki canlıymışçasına kendiliğinden onun sırtına sarılıverdi. Peri kızı kendini ırmağa atmıştı bile. Güvey onun hızla uzaklaştığını görünce arkasından atlayıp kızı tutmak istedi. Ama boşuna. İşte o zaman umutsuzluğa kapıldı. Zıpkınını kaptığı gibi onun arkasından fırlattı. Sorsanız, böyle bir isabet kaydetmeyi belki kendi de istemezdi. Zavallı deniz kızı. İçler acısı bir çığlık atıp suyun derinliklerinde kayboldu. Balıkçı tekrar yüzeye çıkmasını bekleyerek kıyıda duruyordu. Ansızın denizin parıltıya boğulduğunu, bambaşka bir güzellikle adeta yeniden canlanmakta olduğunu gördü. Su harileniyor, ışıldıyor, etrafa deniz kabuklarının içinde oynaşan pembe ve beyaz parıltı saçıyordu. Bu hareli su gelip eteklerini dövdükçe kıyılarda değişmeye başladı. Güzel kokular yükseldi her yandan. İnsanın içini okşayan bir ışık yıkadı kıyıları. o güne kadar bilinmedik bir tatlılıkla aydınlattı. O zaman balıkçı anladı ne olup bittiğini. Deniz kızlarında onları bütün kadınlardan ayıran gizli bir güzellik yok muydu? İşte şimdi onlardan birinin kanı dalgalara karışmış, esrarlı bir güzellik her yanı aydınlatmıştı. Bundan böyle bu kıyılar, göreni kendine aşık edecek, onu bir çeşit sıla özlemiyle kendine çekecekti. Yaşlı bay, kendisini bütün dikkatiyle dinleyen Clement'e döndü. Çalgıcı hikayeyi kesmemek için ağzını açmadan cevap olarak sadece başını salladı. Hikayeci gözlerinde şeytanca bir pırıltı, anlatmaya devam etti. "Şunu unutma ki Clement," dedi. "İşte o günden sonra insanlar bu adalara yerleşmeye başlamışlar. İlk gelenler sadece balıkçılarla köylülermiş. Derken güzel bir gün kralla veziri de ırmağa gezintiye çıkmışlar. Adaların malara giren hiçbir geminin onlara görünmeden geçemeyeceği bir konumda olduğu dikkatlerinden kaçmamış. Vezir, geçidin istendiğinde açılıp, istendiğinde de savunma amacıyla kapalı tutulabilecek şekilde tahkim edilmesini öne sürmüş. O zaman geçidin ticaret gemilerine açılıp, korsanlara kapanabileceğini söylemiş. "Dediği de olmuş," diye ekledi yaşlı bay. "İşte şuraya." Bunu söylerken kalkmış, kumdaki haritaya gene bir şeyler çizmeye başlamıştı. Üç adanın en büyüğüne vezir sağlam bir kale yaptırmış. İçinde oturanlar adayı surlarla çevirmişler. Dört adayı köprülerle birleştirmişler. Hepsine kuleler dikmişler. Geçidin ağzına, suya baştan başa kazıklar çakmışlar. Kazıkların arasına gemilerin geçmek zorunda olduğu açılır kapanır bölmeler yapmışlar. "İşte böyle Clement. O kadar zaman boş kalan dört adacık tam bir müstahkem mevki haline getirilmiş. O zaman bu kıyılar, bu boğazlar, insanları kendine çeken yerler olmuş. Her yandan akın akın buraya gelip yerleşen insanlar, çok geçmeden bir de kilise yapmışlar. Sonraları buna Büyük Kilise adı verildi. Yeri tam kalenin karşısındadır. Surların yanında halkın kendisi için yaptığı küçük kulübeler varmış. Göze görünmeyecek şeylermiş bunlar. Ama o çağda bir yere şehir denmesi için o kadarı bile yetiyormuş. Onun için de buraya Stockholm şehri denmiş. Bu ad o gün bugün aynı kalmış. Günün birinde bütün bunlara öneyak olan vezir hayata gözlerini yummuş. Ama Stockholm'un bayındırlık işleriyle uğraşanlar hiç eksik olmamış. İsveç'e yerleşen iki keşiş, Stockholm'de bir manastır yapmak için kraldan izin istemişler. Halk arasında bunlara boz cübbeli keşişler denirmiş. Kral küçük bir adacığı onlara bırakmış. Sonra adları kara cübbeli keşişler olan başka keşişler gelmiş. Onlar da şehrin kurulduğu adanın güney kapısı yakınlarında kendilerine bir manastır yapmışlar. Kuzeydeki bir başka adacıkta bir hastane yükselmiş. Başka yerlerde eli işe eren din adamları değirmenler yapmışlar. Adaları çevreleyen sularda keşişler balık avlamaya başlamış. İnsan akını boyuna devam ediyor, küçük adalar çarçabuk evlerle doluyormuş. Bu arada Azize Clara tarikatından rahibeler gelip yerleşmek için toprak istemişler. Onlara ancak adaların kuzeyindeki kıyıda yer verilmiş. Bu rahibelerin pek hoşuna gitmemiş. Çünkü tam onlara gösterilen yerde bir tepe, tepenin üstünde de şehirlilerin diktiği dar ağacı varmış. Buna rağmen tepenin eteğine bir manastırla bir kilise yaptırmışlar. Sonra onların yakınında gelip başkaları yerleşmiş. Daha sonra şehrin en yüksek yerine bir hastane ile onun yanı başına Aziz George'a adanan bir de kilise yapılmış. Rahip ve rahibelerin dışında birçok başka insanlar gelmişler. Önce Alman asıllı ticaret adamları ve zanaatkarlar. Bunlar İsveçli meslektaşlarına oranla daha işin ustasıymışlar. Gelmeleri sevinçle karşılanmış. Hepsine surların içinde, şehirde yer gösterilmiş. Bunlar eski küçük kulübeleri yıkıp, yerlerine güzel ve büyük taş binaları yapmışlar. Yalnız fazla yer olmadığı için, yapılarını birbirinin üstüne bindirmek ve daracık sokakların kenarlarına sıralamak zorunda kalmışlar. Stockholm'un insanları kendisine nasıl çektiğini görüyorsun, değil mi Clement? Bu sırada, ağaçlıklı yolda başka bir bay ilerledi. Fakat Clement'le konuşan, bir el işareti yapınca az uzakta durdu. Yaşlı bay sözüne devamla, "Ey Clement," dedi. "Sana şimdi söyleyeceğim şeyi yaparsan beni sevindirirsin. Çünkü burada seninle daha fazla konuşacak vaktim yok. Ama sana Stockholm'u anlatan bir kitap yollayacağım. Sen de onu okuyacaksın, olur mu? Ben senin gözlerinin önünde Stockholm'un kuruluşunu serdim diyebilirim. Ayaklarımızın altında uzanan şu kocaman kentin, vaktiyle küçük ve daracıkken nasıl büyüyüp geliştiğini artık kendin okuyup öğreneceksin. Heybetli ve karanlık kulenin yerini, şu karşımızda duran güzel ve aydınlık şatoya bıraktığını, boz cübbeli keşişler kilisesinin nasıl İsveç krallarının mezarlığı haline geldiğini okursun kitaptan. Şehrin güneyine ve kuzeyine düşen bostanların güzel bahçelere, kalabalık mahallelere dönüştüğünü, kanalların nasıl doldurulduğunu ve tepelerin nasıl düzleştirildiğini de okursun. Hele kralların av korusunun nasıl halkın sevdiği bir eğlence yerine çevirdiğini okumayı unutma. Sen bu şehri sevmelisin Clement. Çünkü bu şehir yalnız Stockholm'lerin değildir. Senindir de. Bütün İsveç'indir o. Stockholm tarihini okurken sana dediklerimi aklından çıkarma Clement. Stockholm'de bütün dünyayı kendine çekebilme kudreti vardır. Önce kral gelip buraya yerleşti. Sonra büyük senyörler saraylar yaptırdılar. Şimdi anlıyorsun değil mi Clement? Stockholm yalnız kendi kendinin malı değil. Bu yörenin malı da değil. Bütün krallığın malıdır. Kitabın Stockholm'de bir araya toplanan şeylerden bahseden bölümüne gelince, burada Skansen'de bulunanları aklına getirmeyi unutma. Bak şu eski evlere. Bunlarda eski danslar yapılır. İşte eski elbiseler ve o zamanlar kullanılan öteberi. Çalgıcı ozanlarla sagaları. Peri masallarını anlatan masalcılar burada yaşar. Eskiden kalma ve ne kadar iyi ve değerli şey varsa, Stockholm hepsini Skansen'e topladı. Halk içinde ünlensinler, saygı görsünler diye. Yalnız Clement, kitabını okurken buraya, şu tepeye otur. Oynaşan dalgaların sevincini, ışıl ışıl kıyıların güzelliğini karşında gör. Onların büyüsüne kapıl. Olur mu Clement? Yakışıklı, yaşı geçkince bayın sesi yükselmiş, çınlıyordu. Güçlü ve insanı etki altında bırakan bir hava vardı bu seste. Adamın gözleri de kıvılcımlar saçıyordu. Ayağa kalktı, küçük bir el işaretiyle selamlayıp Clement'in yanından ayrıldı. Kendisiyle konuşan adamın çok büyük bir senyör olduğundan Clement'in hiçbir kuşkusu kalmamıştı. O giderken yerlere kadar eğildi. Ertesi gün saray uşaklarından biri Clement'e kırmızı kapaklı bir kitapla bir mektup getirdi. Mektupta kitabın kraldan geldiği yazılıydı. Ufak tefek Clement Larsson bu olaydan sonra günlerce kendine gelemedi. Bir hafta dolmadan müze müdürüne gidip istifasını verdi. Köyüne dönecekti. Dönmek zorundaydı. Ama neden? Diye sordu müdür. Buradan hoşnut değil misin? Tam tersine.
Artık burayı çok seviyorum.
Ne var ki Clement yerinde duramıyordu. Gerçi kralı ona Stockholm'u tanıyıp öğrenmesini, bu kenti sevmesini buyurmuştu. İyi ama Clement kralın bizzat yanına kadar gelip kendisine bunu buyurduğunu, memleketinde, köyünde anlatma mutluluğundan nasıl vazgeçebilirdi? Bir pazar günü kiliseden çıkınca herkesi etrafına toplayıp kralın ona ne kadar iyi davrandığını, bir peykeye yanına oturduğunu, yoksul ve yaşlı bir köy çalgıcısıdır demeyip onunla uzun uzun konuştuğunu, sıla acısını dindirmeye çalıştığını, bir yığın vaktini harcadığını onlara tek tek anlatmak istiyordu. Şimdi burada bile Skansen'deki ihtiyar Laponlarla Dalekardia'da küçük kızlara bu olaydan söz ederken neredeyse kendinden geçiyordu. Bir de bunu memleketinde, kendi köyünde anlatması kim bilir ne kadar zevkli olurdu. Artık yoksullar evine bile düşse gam yemeyecekti. Şimdi bambaşka bir adam olmuştu o. Kazandığı itibarın tadını çıkaracaktı. Bu isteğin önüne geçilemezdi. Müdür gitmesine razı oldu. 28. ayrımın sonu. Sayfa 293.